Ayrım 4, sayfa 41. Kahire olayı, Orlen Steinhauer. Üçüncü kısım. Bunun böyle olacağını hiç düşünmemişti. Asla böyle bir şey düşünmediğinden değil. Ne zaman gözünün önünde korkunç bir şey olduğunu düşünse hayal gücü olayın kendisine, korkuyu ilk tadışına odaklanırdı ve sonra... Kestik. Sonraki güne, sonraki haftaya... Hayal gücünün reddettiği uykusu gelip de felaketin ağzında bıraktı metalik tadı alana kadar. İlk şok ve nihai baygınlık arasında geçen kirli dakikalar ve saatlerdi. Halbuki asıl olayın bu ara zamanda olduğu anlaşılmıştı. Adrenalin ve kocasının duvar kağıdına dağılan pembe parçalarının kafasında sürekli tekrarlanan görüntüsü. Sophie'ye ulaşabileceğini sanan bir Amerikalı restoran müşterisinin duruma ters düşen sakinlikteki sesi. Rollerinin ne olduğu konusunda şaşırmış gözüken bir Macar polisinin anlaşılmaz omurdanmaları. Sonrasında ise bir doktorla birlikte büyükelçilikten gelerek kendini Gary Davis olarak tanıtan zayıf, pembe yanaklı genç adamın sakin, sahte bir rahatlatıcılığa sahip sesi. Gary Davis, doktorun onu muayene edeceğini, endişelenecek bir şey olmadığını, belki rahatlamasını sağlayacak bir şeyler verebileceğini söyledi. Kocasını görmemesi için onu alarak başka bir odadaki boş bir masaya götürdüler. Birisi hafif bir sirke kokusu olan gerçek ipek bir mendil verdi. Sophie uzun süre masa örtüsündeki sigara yanığına odaklandı. Olanların hepsi buydu. Gary Davis, telefonunuz var mı diye sordu.
Anlamadım.
Cep telefonu. Varsa kapatmak isteyebilirsiniz. Sophie iPhone'unu çıkartarak ne yapacağını bilmez bir halde baktı. Gary Davis telefonu alarak kapatıp iade etti. Böylesi daha iyi. En azından şimdilik. Gary Davis onu büyükelçilikten birinin kendisiyle kalacağı dairelerine götüreceğini açıkladığında bu Gary Davis denen adamın akıllı olduğunu fark etti. Kadının geleceğinin buharlaştığını bildiği halde ona kesin uygulanabilir planlar sunuyordu. En azından ertesi güne kadar. Daha sonra nasıl böyle yargılara vardığını sorgulayacaktı. Gary Davis'in akıllı olduğu, polisin ne yapacağını bilmediği ve kendinin trajik bir olayın parametrelerini yanlış hesapladığı. Başına gelenlerden sonra burnunun ucunu göremeyecek durumda olmalıydı. Ama salonun diğer ucunda üzerinde kirli önlüğüyle polise ifade veren Daniel'ı görebiliyordu. Gözleri hala nasıl bu kadar net ve duyuları keskindi? Polislerden biri kendini Andras bilmem kim diye tanıtan sivil giyimli yaşlıca bir Macar sandalyesinin önünde diz çöktü. Belirgin aksanıyla birkaç soru sordu. Katili tanıyor muydu? Bu akşam geliş nedenini açıklayabilecek herhangi bir şey söylemiş miydi? Sophie işe yarar yanıtlar vermeye çalıştıysa da konuşmasının ortasında gereğinden fazla bilgi vermeye başlamış kendine engel olamamıştı.
Önce konuşuyorduk ben ve Emmet. Benim aldatmamla ilgili çok kırılmıştı, gerçekten kırılmıştı. Bilmiyorum belki bunun da bir ilgisi vardır, olabilir mi? Yani çok uzun sürdü burnunun dibinde. Sizce... Belki de...
Andreas bilmem kim ayağa kalktı. Dizleri ateşteki odunlar gibi çatırdadı. Genç kadına yardımı için teşekkür etti. Sonra Gary Davis genç kadını eve götürdü. Chain köprüsünden geçerek Pest'i geride bırakıp daha yeşil olan Buda tepelerine doğru ilerlerken Ford'da neler olacağı, bakıcısının adının ne olduğu ve yarın kimlerden haber alacağı hakkında konuşup durdu. Kadının aklını bir saat önceki olaylardan almak için elinden geleni yaptı. Ancak adam konuşurken Sophie katilin sesini duydu. Ben sen için burada. Vardıklarında Fionn Vale evde onları bekliyordu. 50'lerinde Nebraskalıydı. Sophie'ye Emmet'i iyi tanıdığını söyledi. Kocası hakkında iyi bir adamdı ya da onu özleyeceğiz gibi şeyler söylemeyecek kadar akıllıydı. Yalnızca onu tanıdığını söyleyerek, kısaca başsağlığı dileyerek, tavuk göğsü, patates ve oraya gelirken alıp ızgarada pişirdiği kuşkonmazları sundu. Sophie bir kurt kadar aç olsa da başta yemeğine dokunmadı, içki dolabına yöneldi. Her şeyi tahmin eden Fiona ondan önce davranarak ne içmek istediğini sordu. Sen dinlen, ben hazırlarım. Gary Davis ayrılmıştı. İki kadın kısa bir süre sonra Emmett'in Jim Beam'inden birer bardak alarak sessiz salonda oturdular. Konuşmaya başlamalarına fırsat vermeden mutfaktaki telefon çaldı, Fiona yanıtladı. Kısa bir süre sonra tekrar geldi. Glenda Bennett arıyor, konuşabilecek misin? Sophie'nin kulaklarında gene o ses çınladı. Rap, rap, rap. Fiona Vale'a tabii dedi. O sesi duydu. Bam. Sonra bir daha bam. Tok bir ses. Ah tanrım Sophie, aman tanrım. Ray şimdi söyledi. Sophie kendini Glenda'yı sakinleştirmeye çalışırken buldu. Arkadaşı kendini kaybetmişti. Oraya geliyorum Sophie, hemen taksi çağırıyorum. Hayır Glenn, gelme, bana göz kulak olan biri var ve şimdi yalnızca uyumak istiyorum gerçekten. Olmaz ama, gelirim Sophie. Yarın. Yarın gelir, birkaç saat beni dinlersin, tamam mı? Şimdi çok yorgunum. Glenda, yani bir şey yapmama izin ver derken arkadan kocasının sesi duyuldu. Uyumama izin ver. Tamam dedi sonra, bir dakika, Ray konuşmak istiyor. Başkonsolos Raymond Bennett telefonu aldı. Sophie, biliyorum dinlenmek istiyorsun. Yalnızca ne kadar üzüldüğümüzü ve yanında olduğumuzu bilmeni istedim. Herhangi bir şeye ihtiyacın olur, buradayız.
Teşekkür ederim Ray.
Üst makamlar bu konunun araştırıldığı konusunda bana güvence verdiler. Yakında yanıtlara ulaşacağız. Yanında kim var?
Fiona Vale.
Fee, harikadır. Neye ihtiyacın olursa ona söyle. Onun yapamayacağı bir şey olursa da çekinmeden ara.
Sağ ol Ray. Sanırım şimdi uyusam iyi olur.
Kesinlikle. Haydi iyi geceler o zaman. Viski, birkaç lokma tavuk ve sebze, Fiona ile bir viski daha ve sıcak bir duştan sonra Fiona saat 1'de onu yatırdıktan sonra bile karanlıkta gözleri açık yattı. Gene aynı şeyleri gördü. Ben sen için burada. Rap, rap ve bam. Ayrıca sabahın erken saatlerine özgü tüm sesleri duydu. Yoldan geçen arabalar, bir yerlerde acı çeken bir köpek, barlardan evlerine dönerken gülüşen insanlar ve şimdi kendisine koskoca gözüken yatakta Emmet'in tarafında soğutma fanı çalışan dizüstü bilgisayarın sesi. En kötüsü de o sesti. Kalkarak bilgisayarı kapattı. Fanın devreden çıkması için biraz bekledi. Sonra daha fazla sokak sesi duydu. Ama bu sesler kafasındaydı. Bunlar Kahire sesleriydi. Melodik tartışmaların karmaşık sesleri. Stan'le birlikte seviştikten sonra ter içinde yorgun yattıkları Dokki'deki tozlu otel odasından anımsadığı müezzinin okuduğu ezanın sesi. O günün geri kalanı için planlarını anlatırken. Stan garip bir doyumla kadının hayatını sıradan ve tek düze detaylarını dinlerken, çünkü kadın yaratıcı ve düşsel detayları hiç paylaşmazdı. Sonra olan oldu. Beklemediği bir şey değildi ama gene de onu hazırlıksız yakaladı. Tepeden tırnağa soğuk bir terleme, sonra midesinde bir sancı ve sonra da gözyaşları. Hıçkırıklar bir hayvan gibi ağzından çıktı. Yüksek, tok ve berbat. Gerçekti. Bir an için bunun hayatında yaptığı en gerçek şey olduğunu düşündü. Onu bir daha hiç göremeyecekti. Bir daha asla yemekte karşısında oturamayacak, ona dokunamayacak ve uyumlu giyinme konusundaki beceriksizliğine kafa yormayacaktı. Yumuşak horlamasını asla dinleyemeyecek, kendi bedeni üzerinde onun bedeninin uzunluğunu ve ağırlığını hissedemeyecekti. Son yıllarda uzaklaşmışlardı, nadiren sevişiyorlardı. Ama Sophie bunun bir dönem olduğunu ve Kahire gibi bundan da hasarsız ya da kısmen hasarsız çıkacaklarını düşünüyordu. Başka evreler olmayacaktı. 20 yıldır hayatının merkezi olan adamla yaşamanın ritimleri olmayacaktı. Midesinde bir delik, kafasında hiçbir şeyin, Stan'in bile doldurmayı başaramayacağı bir boşluk vardı ve suçluluk, çok fazla lanet suçluluk. Bunun ne kadar sürdüğünü bilmiyordu. Yavaş yavaş kendine geldiğinde yastığının sırılsıklam olduğunu fark edip Emmet'in yastığını aldı. Bu da yeni gözyaşlarını getirdi. Bir süre sonra mendil almak için banyoya gidip aynaya bakarak şişmiş yüzünü sildi. Kendini güçlükle görebiliyordu. Ama aynadaki yansıması işini kolaylaştırdı. Gözyaşları kurumaya başladı, derin bir nefes aldı. O öldü. Bu senin hatan. Bu Stan'ın hatası. Bunun gerçek olmadığını bilse de o anda bu mantıklı gözüküyordu. Bir yıl süren kaçamağı tetiği çekmişti. Sadakatsizliği Emmet'in son anlarında mutsuz olmasına neden olmuştu. Stan Emmet'i aramıştı. Aylar sonra onu arayıp kendisine olan aşkını itiraf etmişti. Stan her zaman eski kafalı olmuştu ama bu kadarı da olmazdı. Yatak odasına geri döndü, başucundaki lambayı yakarak telefonunu aldı. Telefonu açtı, mesajları ekrana düşene kadar açılış ekranına baktı. 6 yanıtsız arama. İkisi Glenda, biri Ray ve birer tane de diğer arkadaşlarından. Mary, Tracy ve Anita. Sesli mesajlarını dinlemeden rehber de Stan'ın numarasını aradı. İkinci çalışında sabahın 3'ünde bile her zamanki gibi kendini tanıtarak açtı. Stan Bertolli. Sesi acı verecek kadar tanıdıktı. Sophie Cole dedi. Sonra adamın nefes alışını dinledi. Nihayet, vay Sophie, sesini duymak güzel. Bugün Emmet'le konuşmuşsun. Hayır. Tereddütsüz hayır cevabı afallattı. Emmet'le en son ne zaman konuştun?
Hiçbir zaman.
Yani siz ayrıldığınızdan beri, sen iyi misin?
Olmamalı mıyım? Evet ben... Hayır, şu anda iyi değilim ama öfkeliydim.
Öfkeli mi?
Evet ama artık değilim, Emmet öldü.
Emmet ne?
Yemek yiyorduk ve restoranda bir adam gelerek onu başından ve göğsünden vurdu.
Oh tanrım, Sophie, üzgünüm, ben...
Duraksadı.
Ne yapabilirim?
Yapabileceğim bir şey yok, yalnızca seninle konuşmam gerekiyordu.
Tabii, tabii ki, sen nasılsın?
Başıma bir bakıcı koydular.
Öyle yaparlar.
Beni doyurdu, yatırdı ama bunu yapamayacağım.
Geliyorum ilk uçakla.
Hayır Stan, bunun için aramadım.
Tabii ki geleceğim. Neye ihtiyacın olursa bunu biliyorsun.
Yalnızca ona neden anlattığını söyle bana, özellikle de şimdi.
Gene duraksadı. Ona neyi anlattığımı... Sophie nazlanıyor diye düşündü. Diplomatik ama o bir casustu, diplomat değil. Dolayısıyla buna yalan demek daha doğru olurdu. Bizi, ona bizden bahsetmişsin ve aşık olduğunu söylemişsin. Bu kez sessizliği daha uzun sürdü. Bu sessizliği tanıyordu. Kafası deli gibi çalışıyordu. Sophie, ona bizimle ilgili hiçbir şey anlatmadım. Bunu yapmayacağımı biliyorsun.
O zaman bana neden bunu söyledi?
Bilmiyorum. Belki de, bilmiyorum, sana benim anlattığımı mı söyledi?
Söylediği son şeylerden biriydi.
Derin bir nefes. Belki de yalnızca seni sanıyordu. Belki başka bir yerden duymuştu, benden öğrenmediği kesin. Ona inanıp inanmadığından emin değildi. İnanmak isteyip istemediğinden de. Eğer Emmet bunu bir başkasından duymuş olsaydı sonuna kadar inkar etmek kolay olurdu. Emmet rahatlardı. Kendi hissettiği ezici suçlulukla bir nebze hafiflerdi. İnandırıcı konuştu dedi.
Sana ne söylediğini bilmiyorum Sophie. Sizin veda partinizden beri onunla konuşmadım.
Bunu yavaşça sindirerek nihayet konuştu. Tamam, sana inanıyorum. Umarım öyledir. Şimdi gelmemi istiyor musun? Bak hiç sorun değil.
Hayır Stan, gerçekten gene de teşekkür ederim. Yalnızca uyumaya ihtiyacım var.
Yarın seni arayabilir miyim?
Tabii.
Telefonu kapattıktan sonra bir süre düşünüp başka bir numara tuşladı. Hala ezbere bildiği bir numara, ancak numaraları tuşlarken yüreği ağzındaydı. Telefon bir kez çaldı. Telesekreterdeki ses Arapça bir şeyler söyledi. Sophie dili bilmiyordu ama bu tonu tanıyordu. Hat kapandı. Tabii ki. Telefonu kapattı. Bunu yapmasına rağmen yine de uyuyamadı. Dördüncü kısım, 1991. Prag'dan sonra Budapeşte'ye kasvetli derecede aristokratik Hotel Gewert'e geçtiler. Çek oğlan ve çalınan Lenin'i hala aklından çıkartamayan Sophie, turistik yerlerden uzak durarak Emmet'le birlikte Vasi ve Andrasi caddelerindeki Macar kafelerinde oturup Herald Tribune okuyarak yerli halktan biri gibi davranmayı tercih etti. Giysileri onları ele verdiği için bu işe yaramadı. Ağızlarını açtıkları anda şaşkın bakışlarla karşılaştılar. Ama bu onlara hemen güneyde Yugoslavya'da kaynamaya başlayan savaş hakkındaki haberleri okumak ve öğrenmek fırsatı verdi. Haziran sonunda Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nden bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ve 10 günlük kısa bir savaştan sonra Slovenya bağımsızlığını kazandı. Eylül'de Sophie ve Emmet gazetelere gömülmüşken genç Hırvat Cumhuriyeti 2 aydır varoluş savaşı veriyordu. Otel odalarında, karlı televizyonda bombaları ve konuşan muhabirlerin görüntülerini izlerlerken Emmet, bu Berlin duvarından sonra en önemli haber dedi. Biz de bu kadar yakınız, hemen yanındaki ülkedeyiz. Sophie heyecanını hissediyordu. Kahvaltı sırasında garsonları bozuk bir İngilizce ile Budapeşte'nin askerlik çağrısından kaçan, gevşek sınır kontrollerinden kaçak mallar geçiren ve belirsiz geleceklerinden kaçan, çoğunlukla Sırp, Yugoslavlarla dolduğunu söyledi. Saklayamadığı bir küçümsemeyle ayak takımı dedi. Ancak bu yalnızca Sophie ve Emmet'in kendileri hakkında bilinmeyeni keşfeden insanlar oldukları yönündeki düşüncelerini güçlendirdi. List Ferenc meydanındaki bir barda sarhoş bir genç Sırp'ın Macarların oturduğu bir masaya İngilizce ve bağıra çağıra Slobodan Milošević ve Franjo Tuđman'ın nasıl Balkanları ateşe vermeye hazırlandıklarını anlatışını ve bu sözlerimi bir kenara yazın demesini dinlemişlerdi. Havadaki gerginlik gerçek ya da hayali balaylarına başka bir boyut kazandırmıştı. Sanki son kez sevişiyormuşçasına beyaz geğer çarşaflarına dolanıp odaları ateş almışçasına kavga edermişçesine sevişmişlerdi. Sophie sevişirken kendini kaybediyordu. Böylesi bir sarhoşluğu ilk kez yaşıyordu. Bir yanı kontrolü kaybetmekten delicesine korkarken Emmet'in yüzündeki derin tatmini görünce korkuları siliniyordu. 18 Eylül'de Boston'a dönüşlerinden 2 gün önce Emmet güneye gitmelerini önerdi. Duvarı kaçırdık Sophie, bunu da kaçırmak ister misin? Bilmiyordu. Gene Gellert'in yemek salonunda kahvaltıdaydılar ve Sophie yorgundu. Bir yanı konuşulan dili anlayabilecekleri ve maceralarını anlatabilecekleri Boston'daki arkadaşlarının yanına dönmeye can atıyor, bir yanı ise kısa bir süre ortaya atılan ve bu balayının onları dünyanın her yerine götürecek bir yolculuğun ilk adımı olması fikriyle büyüleniyordu. Yalnızca birkaç kez kullandıkları bölge haritasını çıkartan Emmet, Novi Sad'a gidebiliriz dedi. Sophie şehirlerin etrafının daire içine alındığını görünce Emmet'in gece bir ara kalkarak bunları yaptığını fark etti. Nerede çalışmıştı ki? Banyo ya da sessizce otelin barına gitmiş olmalıydı. Novi Sad'ın Yugoslavya'nın kuzeyinde Tuna kıyılarında Macaristan sınırından çok uzak olmadığını gördü. Onun hemen batısında gene Tuna kıyısında daha sonra Hırvatistan olarak adlandırılacak yerde Vukovar adlı bir şehri daha daire içine almıştı. Emmet parmağıyla burayı gösterdi. Çatışmalar hemen burada. Sophie bu adı biliyordu. Vukovar neredeyse bir aydır Yugoslav Milli Ordusu JNA'nın ateş yağmuru altındaydı. Sophie çok yakın değil mi diye sordu. Çatışmaya gidelim demiyorum Sophie. Novi Sad'a gider bir hafta kalırız. Kulaklarımızı açar göreceğimizi görürüz. Ne amaçla gideceğiz? Bir embesille evlendiğini ancak fark etmiş gibi Sophie'ye bir saniye baktı. Belki de kendine aynı soruyu soruyordu. Gülümseyerek ellerini açtı. Gitmek için, görmek için, deneyimlemek için. Daha 22 yaşındaydılar. Bu yeterince açık bir teklifti ama Sophie'ye göre hayatlarını değiştirecek bir karardı. Bunda haklıydı da. Çünkü bu karar ortak hayatlarını bir anlamda değiştirdi. Ancak o zaman Sophie bunu öngöremezdi. Yalnızca evliliklerinin ilk sınavıydı. Ya kocasının macera duygusuna teşvik edecek ya da kanatlarını kırpmanın ilk adımlarını atacaktı. Daha şimdiden her zaman olduğunu zannettiği bağımsız kadın yerine bir eş gibi düşünüyordu. Prag'daki oğlanı da düşünüyordu. Bir hafta öncesine kıyasla daha akıllı değildi ama gözlerini biraz daha açmıştı ve o renksiz, yıllardır mutsuz kişilerin arasında elinde dolarları, Amerikan gülümsemesi ve komünist zevksizlik örneği ufak hediyeliğiyle ne kadar gülünç gözüktüğünü anlıyordu. Artık öyle olmak istemiyordu. O da Emmet gibi görmüş geçirmiş biri olmak istiyordu. Yalnızca televizyon ekranlarından da değil, daha şimdiden Boston'daki arkadaşlarının bir zamanlar kendisinin olduğu gibi dünyaya kapalı olduklarını düşünüyordu. Zaman zaman cesaretini kaybetse de onlardan farklı olmak istediğini biliyordu. Sahici olmak istiyordu, bilmek istiyordu. "Tabii hayatım, haydi gidip savaşa bakalım," dedi. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 54.